Ayrım 6. Kızılderili ve Çingene. Susan McBridge. Sayfa 91. 1930'lar. Henry Hank Littlefoot, Oti Missouri kabilesinden gelen safkan bir kızılderiliydi ve şaman torunuydu. Sam Winston da anne tarafından dedesiydi. 1915 yılında doğan Hank, hala varlığını sürdürmekte olan birkaç yüz Oti Missouri yerlisinden biriydi. Oklahoma bölgesinden yuva bildikleri yerden sürülmüşlerdi. Daha 4 yaşındayken okuma yazmayı söken ve çok yakışıklı bir çocuk olan Hank, Kızılderililere ayrılmış bölgede gittiği okulun küçük kütüphanesinden alıp okuduğu kitaplardan etkilenip kendince hikayeler uydururdu. 12 yaşına geldiğinde hikaye anlatma sanatının düşkünü olan, etrafındaki küçük çocukları eğlendiren, atalarının gelenek ve görenekleriyle kendi hayal gücünü birleştiren bir çocuk olmuştu. Ergenlik çağına geldiğinde olmak istediği yerin sahneler olduğunu biliyordu. Ancak tam olarak esin kaynağı da olamayan ailesi onun bu arzusunu anlamadı. "Sen buraya aitsin, yerin burası," dedi babası sertçe. "Doğduğun gün gökyüzü şimşeklerle aydınlandı. Çatıya yıldırım düştü, evimiz yanıyordu neredeyse. Bu senin şaman olduğuna dair bir işaretti," diye ısrar etti. "Sana verilmiş özel bir yeteneğin var oğlum." Babası gözyaşı damlası şeklinde bir doğum lekesi olan omzunu kavrayıp, "Babamda da bu lekeden vardı," dedi. "Sen şifa dağıtmak için doğdun, sahnelerde soytarılık etmek için değil." Babası huysuz bir tavırla söylenerek başını iki yana sallayıp durmuştu. O bir tamirciydi ki bu da bir şeyleri iyileştirmenin bambaşka bir türüydü. "Bir gün ruhların sesi olacaksın. İstesen de istemesen de. Ruhların sesi ha, vay be." Hank onun anlattıklarına pek de inanmamıştı. Hayatı boyunca dedesini şeytanı kovmak, huzur vermek, av ya da hasat zamanlarında doğanın yardımını almak için ilaçlar, merhemler yapışını izlemişti. Dedesi çabaladıkça, tüm bunları yapmaya devam ettikçe Hank bunlara dahil olma fikrinden o kadar da uzaklaşıyordu. Hele de tehlikeleri ve almak zorunda kalacağı sorumlulukları fark edince iyice soğumuştu. Dedesi hasta bir aileyi iyileştirmeye çalışırken onlardan hastalık kaptığı için ölmüştü. Aynı hastalık anneannesini de götürmüştü. Ama tüm bunlar Hank'in şahit olduğu mucizevi olaylara duyduğu saygı ve hayranlığı azaltmadı. Dedesi o kendine özgü büyüsünü yapmaya başladığında o da herkes gibi buna inanırdı. "Ben şaman değilim," diyordu herkese. Çünkü fiziksel gücünden başka kendisine verilmiş özel bir yetenek olmadığına inanıyordu. Köşeli bir çene, dümdüz bir burun, geniş omuzlar, ağır bir cüsse. Hank'in manevi yeteneği var olsa bile o ana kadar ortaya çıkmamıştı. "Gitmek zorundayım," diye ısrar etmişti. "Buraya ait değilmişim gibi hissediyorum ben. Kendi yolumu bulmalıyım." Ayrılmak ne kadar üzücü olsa da ailesi ona engel olmadı. Hank, Oti Missouri yerlileri gibi yaşamak istemediği gibi tam olarak beyaz adamın hayat tarzını da tercih etmemişti. Her şeyi kendi bildiğince yapacaktı ve yaptığı da tam olarak buydu. Onun gibilerin, yani beyaz tenli olmayanların tiyatrolarda iş bulması bir hayli zordu o zamanlar. Ama öyle ya da böyle bir şekilde yapabileceğini yapmalıydı. Gazete ilanlarını takip edip sayısız seçmenden acımasızca geri çevrildikten sonra St. Louis diye biriyle tanıştı. Bu adamın Orta Batı'dan Teksas'a kadar turneler yaptığı, inanılmaz derecede eğlenceli, cesaret isteyen oyunlar, komedi ve parodiler sergilediği Wilbur Kuss'un Harikalar Kervanı adında bir varyete tiyatrosu vardı ve adının bir hayli abartılı olduğu söylenebilirdi. Kuss'un yüzüne savaş boyaları sürmüş, başına tüler takmış bir kızılderili şefini ve dansıyla yalnız kovboyun kalbini çalan kızını anlattığı bir oyunu vardı. Evet, oyunun konusu genel anlamda o oldukça bayat, hatta alçaltıcıydı. Ama Hank o zamanlar işe bir yerden başlamak için her şeyi yapmaya hazırdı. Geyik derisi yeleğini giyip turkuaz boncuklarını takarak seçmelere gitmiş, siyah saçlarını örmüş, başına bir kartal tüyü takmıştı. Ama yine de savaş boyaları sürmüş, siyah peruklar, devasa başlıklar takmış, beyaz adamların yanında pek bir soluk kalmıştı. Hank perdenin ardından bakıp sahneye çıkanları seyretmişti. Hepsi de o bildik "sen kovboy, sen kızılderili" tiratını yapıyordu. Sıra Heng'e geldiğinde yapamayacağını hissetti. Bu aşağılayıcı duyuluğu midesinde ağrılar girmeden yapması mümkün bile değildi. Elindeki metni yırtıp attı. Onun yerine dedesinden öğrendiği yağmur yağdıran ve şifa dağıtan bir adamın hikayesini anlattı. Sonra ufak bir daire içinde dans edip çocukluğunda öğrendiği bir duayı okudu. Kabilesinin yağmur dansını abartılı hareketlerle sergiledi. Performansı bittiğinde Heng ter içinde kalmıştı ve Kunz ayaktaydı. Suratı pancar gibiydi. Diğer adayları gönderip Heng'i yanına sahnenin altına çağırdı. Heng kendini en kötü duruma hazırlamaya çalışıyor. Verilen metnin dışına çıktığı için azarlanacağını, derisinin rengi yüzünden reddedileceğini düşünüyordu. Korkulunun aksine Kunz parmaklarını pantolonun askılarına takıp olduğu yerde yaylandıktan sonra "Harikaydın oğlum," dedi. Omzunu hafifçe vurarak gülümsedi. "Bugüne kadar yazdığım her şeyden daha iyiydi bu." "İşe alındın mı?" diye sordu Heng. Kulaklarına inanamıyordu. "Onun gibi bir şey, evet." Kunz işlerin nasıl gideceğini görmek için ona yarım maaşla 2 aylık deneme süresi vermişti. "Senden memnun kaldığım sürece burada çalışmaya devam edersin." El sıkışıp anlaştılar. Heng kendi yazdığı bir rolü oynayacaktı. Adını Chef Littlefood'un otantik yağmur dansı koydukları varyete şovunda gösteri yapan bir şaman kızılderili portresi çizdiler. Heng'in performansının asıl amacı tiyatro yağmur yağdırmaktı elbette. Gösteri duman ve aynalarla daha da şatafatlı hale getirilmişti. Sahne görevlileri ışığı düzenliyor, şimşek ve gök gürültüsü yaratıyor. Heng geyik derisi yeli ve kızıl derili şeflerin giydiği kocaman başlıkla, ki Kunz bu başlığı takmasında ısrar etmişti, daireler çizerek dans ediyordu. Heng kuraklık zamanlarında dedesinin ettiği dualardan aklında kalanları söylüyordu. Tavana takılan vantilatör ve buz torbaları sayesinde çok geçmeden sahneye yağmur yağmaya başlıyordu. Seyirciler bunun bir mucize değil, basit bir el çabukluğu olduğunu bile bile ayağa kalkıp onu alkış yağmuruna tutuyorlardı. Sihirbazın çekik gözlü yardımcısı Nadia Celeste, "Ama sen zaten yağmur yağdırabiliyorsun Heng," demişti ona. Bir akşam kahve içmeye çıktıklarında yine yağmur yağdırıyordu ve bir şemsiyeyi paylaşıyorlardı. "Senin her gösterinden sonra gerçekten de yağmur yağdığını fark etmedin mi?" "Hayır," dedi Heng. Çünkü Nadia söyleyene kadar buna hiç dikkat etmemişti. Ama dikkat edince haklı olduğunu anladı. Gösterisinin olduğu her akşam hiç sekmeden, hava ne kadar açık olursa olsun, tiyatro salonu boşaldığında dışarıda yağmur yağıyor oluyordu. Bazen hafifçe çiseliyor, bazen bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Tiyatronun yakınındaki birkaç bloktan öteye de geçmiyordu. "Tesadüf olmuştur," dedi. Ama Nadia ikna olmadı. "Ya değilse belki de yaptığın şey rol kesmekten daha fazlasıdır. Belki gerçekten de sana verilmiş özel bir yetenek var. Bir zamanlar babası da aynı şeyi söylemişti." Heng yağmur dansı yaparken tuhaf şeyler hissettiğini, içinden bir şeylerin hızla akıp varlığının dışarı çıktığını, adeta etrafındaki havanın bir parçası gibi hissettiğini kabul etmek istememişti. Bunu Nadia'ya anlatmaya kalksa herhalde delirdiğini düşünürdü. Bu yüzden sadece gülümseyip elini tutmakla yetindi. İstediği tek şey bir arsa alıp ev yapmasına ve ona evlenme teklif etmesine yetecek kadar para kazanmasını sağlayacak bir yetenekti. Böylece her sabah uyandığında onun çekik gözlerini, o tatlı gamzelerini görecek, onu Wilbur Kutz'un yanında çalıştırmayacaktı. Deneme süresi dolduğunda Kunz'a gidip maaşına zam istedi. Aslında istediği herkese ödenen miktardı. Gazetelerdeki ilanları görmüştü. Chef Littlefood'un yağmur dansı gösterisinin temelini oluşturuyordu. Başka bir kumpanyadan teklif aldığı yalanını bile uydurdu. Bunu duyan Kunz teslim bayrağını çekmişti. Patron tombul parmaklarını ovuşturup çenesini sıvazladı. "Gişe hasılat yaptığı sürece istediğin parayı vereceğim sana," dedi. "Ama seyirci dönektir, Littlefood. Senden bıkarlarsa maaşını tekrar yarıya indiririm." Heng kendisine olan ilginin azalacağına pek inanmıyordu. Hatta aksine seyircisi gün geçtikçe artıyor. Kunz, Omaha ve Springfield, Leavenworth ve Salina'ya, Perio'ya ve Des Moines'e turneler düzenliyordu. Heng tiyatronun önündeki kalabalığın her geçen gün arttığını görüyordu. Gösteri bittikten sonra asık suratlı çiftçiler tiyatronun kapısında onu bekliyorlardı. "İki aydır yağmur yağmıyor," dedi içlerinden biri. "Ekinlerim gözlerimin önünde kuruyup gidiyor. Tarlama gelip yağmur yağdır. Ne istersen veririm." Hank önceleri bu yeni durum karşısında ne yapacağını bilememişti. Kusura bakmayın yardımcı olamam diye gevelemiş. Nadia'nın elini tutup hızla oradan uzaklaşmıştı. Sonra mektuplar geldi. Önce tek tük geliyordu. Sonra yüzlerce yağmur gibi yağmaya başladı. Kunz çok efkelenmişti. Parmaklarını pantolonun askısına takıp suratı kıpkırmızı olana kadar bağırarak ''Bana bak Littlefoot.'' ''Gösterimiz olduğu her gece dışarıda yağmur yağdırabiliyorsan neden şu zavallılara da yardım etmiyorsun?'' dedi. Ama tiyatroda rol yapıyordu. İnsanların hayatlarına karışarak Tanrı rolü oynamaksa bambaşka bir şeydi. ''Yapamam.'' diye cevap verdi. Çünkü o dedesi gibi değildi. Kendi köklerine bile bağlı kalamamıştı. Babası ne iş yaptığını biliyordu. Kim bilir ne kadar utanıyordu oğlundan. Çünkü Hank sadece rol yapıyordu. Büyük ruhla, hatta herhangi bir ruhla nasıl konuşulacağını dahi bilmiyordu. Onun yeteneği rol yapmaktı. Büyü yapmak değil. Artık Nadia bile aynı şeyleri söyler olmuştu. Saçlarını okşayarak kulağına fısıldıyordu. Merak etmiyor musun tatlım? Gökyüzüne sözünü dinletip dinletemeyeceğini görmek istemez misin? Omzundaki doğum likesine dokundu. Başaramazsan bile en azından emin olursun değil mi? Ya çuvallarsan peki? O zaman da herkes numara yaptığımı anlar. Sahne performansı sırasında havayı kontrol etmiyordu. Gösteri bittiğinde dışarıda yağan yağmur... ''Ya şans ya da tesadüftü. Bunu öğrenmek için denemek zorundasın.'' dedi Nadia. ''Ya bana güvenirler de başarısız olursam?'' Nadia gülümseyerek omuz silkti. Onu rahatlatmaya çalışıyordu. ''Ne olursa olsun ben yine de seni severim.'' Sonunda Hank, Kunst'un harikalar kervanı bir haftalığına Missouri'den Jefferson City'nin hemen dışındaki bir çiftlikte yağmur dansı yapmayı kabul etti. O gece gösterisini bitirip tiyatronun önünde bekleyen kamyonete binen Hank, göğün kapkara bulutlarla kaplı olduğunu fark etti. Hava çok ağırdı. Bert Peckinpah adlı çiftçinin tarlasına doğru yola çıktılar. Tiyatrodan birkaç blok uzaklaşınca gökyüzü pırıl pırıl açılıvermiş, yıldızlar parlamaya başlamıştı. Tarlaya giden yol taşlı, deve hörgücü gibi engebeliydi. Arabanın camını açıp sıcak havayı içine çeken Hank, kamyonetten indiğinde kendini kalın bir toz tabakasıyla kaplanmış gibi hissediyordu. ''Sizin için bir şeyler getirebilir miyim?'' ''Şef Littlefoot'' diye sordu çiftçi. Hank, şef diye çağrılınca ilkinmiş, hatta düpedüz kendini suçlu hissetmişti. Kutsal bir şeye saygısızlık etmiş gibi gelmişti. ''Hayır, sen beni yalnız bırak. Benim işim bitince ben seni bulurum.'' Bunaltıcı Haziran akşamında hava kupkuruydu. Çatlayan toprağın boşlukları birer damar gibi ortaya çıkmıştı. Hank, çiftçi Peckinpah'a seslenip ailesini ve meraklı kalabalığı uzaklaştırmasını istedi. Nadia'nın gelmesini bile istememişti çünkü çok tedirgindi. Neden yapıyordu bunu? Kendisine bir şeyler kanıtlamak için mi? Babasının dediği gibi özel bir yeteneği olduğunu görmek için mi? Yoksa babasının yanıldığını kanıtlamak için mi? Sebep ne olursa olsun artık vazgeçmek için çok geçti. Sıcaktan kavrulmuş çimlerin ortasında susuzluktan bembeyaz olmuş, rüzgarla dalgalanan bir duvar gibi uzanan mısırların önünde durdu. Yüzünü hafifçe okşayan mensimi hissetti ve tedirginlikle başını göğe kaldırdı. Havayı değiştirecek hiçbir şey yoktu elinde. Sadece kendine olan inancı vardı. O da her an yok olabilirdi. Büyük ruhun cömertliğine sığındı ve yağmur dansını eğlence aracı yaptığı için ona kızmamış olduğunu umdu. Şimşek ve gök gürültüsü yaratmayacak olursa onu kızdırdığını anlayacaktı. İç geçirecek başına taktığı rüzgarı temsil eden kartal tüyüne, yağmuru temsil eden deri iplere geçirilmiş turkuaz rengi boncuklara dokundu. Sonunda kollarını göğe açıp derin bir nefes aldı. "Dedem," dedi yavaşça. "Bulutların arasından bana bakıyorsun. Ne olur bana gülme. Aptallık ettiğimi düşünme. Müsaitsen ve çok meşgul değilsen yardımını ihtiyacım var. Babamın söylediği gibi ben de özel bir yetenek var mı? Öğrenmek istiyorum. Eğer varsa o yeteneğe şu anda ihtiyacım var." Yıldızlar hafifçe göz kırptı. Rüzgar ekinleri hışırdattı. Mısırlar fısıldamaya başladı. Ama Hank'in kulağına kahkaha sesi gelmemişti. Kimse onun alay etmiyordu. Hırıltılar çıkararak ayaklarını sürüyerek daireler çizmeye başladı. Kurumuş toprağı tozutuyordu. Çocukluğunda seyrettiği törenlerden aklında kalan, çok iyi bildiği o duaları okudu. Toprağın ve cennetin ruhlarına seslenip yağmur yağdırılmalarını diledi. Dans ederken transa geçmiş gibiydi. Düşünceleri niyetiyle bir olmuştu. Damarlarındaki kan korkunç bir hızla akıyor, havayı içine dolduruyordu. Kalbi toprağın ve yıldızların dilini konuşur gibi şiddetle atmaya başladı. Son derece güçlü bir bağlantı kurmuştu. Ruhu yerle ve gökle birleşiyor, hareket ettikçe kolları, bacakları elektrik akımına kapılır gibi oluyordu. İçinde çok büyük bir şeyin kaynamaya başladığını hissetti. Geyik derisi ayakkabılarının altındaki çatlamış toprağın sarsılmaya başladığını hissetti. Sonra gökyüzü bulutlarla kaplandı. Şimşekler çakmaya, gök gürlemeye başladı. Çakan şimşekler o kadar parlaktı ki Hank ister istemez gözlerini kıstı. Ama gözlerini açıp baktığında gökte hiçbir bulut yoktu. Az önce ona göz kırpan yıldızlar oldukları yerde duruyorlardı. Şimşek ve gök gürültüsü ise sahne hilesiydi sanki. Her şey eskisi gibiydi. Ilık bir rüzgar esiyor, cırcır böcekleri ötüyor, kalbi küt küt atıyordu. Başka da bir şey yoktu. Tiyatronun dışında yağmur yağmasına sebep olan şey her neyse, onun bunda bir parmağı varsa da burada işe yaramadığı belliydi. Belki de tek özel yeteneği kendini aptal duruma düşürebilme becerisiydi. Terden sarısıklam olmuş bir haldeydi. Saçları yapış yapış olmuştu. Eşyalarını toplayıp Peckinpah'ın evine yöneldi. Bütün aile verandada toplanmış onu bekliyorlardı. Hank, kusura bakmayın, elimden geleni yaptım ama olmadı deyince hepsinin yüzünde hüzünlü bir ifade belirdi. Ne yapalım dedi çiftçi. Zor işti zaten. Borcum ne kadar? Boşu boşuna bu kadar yol gelmiş olmanı istemem. Boşu boşuna bu kadar yol. Bu sözler Hank'i çok kırmıştı ama belli etmemeye çalıştı. Borcunuz falan yok. Kamyonete bindi. Kolunu camdan dışarı sarkıttı. Kasabaya konsun onları tıktığı fare yuvası otele doğru giderlerken kendini çok çaresiz hissediyordu. 500 metre bile gitmemişlerdi ki Hank eli bir yağmur damlasıyla ıslandı. Sonra bir tane daha, bir tane daha. Ön camdan gökyüzüne bakınca yağmurun gittikçe hızlanmakta olduğunu gördü. Çok geçmeden şiddetli bir sağanak başladı. Vay canına diye çığlık attı Hank. İki elini de camdan dışarı çıkarmış, yüzünü rüzgara vermiş, elleri sırılsıklam olmuştu. Şaşkınlık içindeydi. Yağmur gerçekti ve yağdıran da kendisiydi. Başardım diye geçirdi içinden defalarca. Başardım, başardım. Yoksa düşündüğüm şey mi oluyor dedi Peckinpah. Nefesi tıkanmış olan adam neredeyse boğulacaktı. Şaşkın şaşkın bakıyordu. Önümü bile göremiyorum yağmurdan diye söylendi. Bir yandan da gülüyordu. Tekerlekler ıslak yolda kayınca kamyonetin kontrolünü kaybetti. Hızla frene bastı. Hank dışarı fırlamamak için elini arabanın konsoluna dayadı. Sonunda durdular. İkisi de korkudan nefes nefese kalmıştı. Yağmur hala yağıyordu. Durmaksızın düşen damlalar kamyonetin tavanında dans ediyordu. Uzunca bir süre oturup beklediler. Bert Peckinpah ön camdan dışarıya seyrediyordu. Nefesi camları buğulandırıyordu. Hank ise olanlara inanamıyor, başını iki yana sallayıp duruyordu. Sonunda çiftçi Hank'e döndü. Başardın şef, başardın. Ben biliyordum zaten, başardın diye bağırdı. Ona doğru uzanıp sarıldı. Sırtına öyle hızla vuruyordu ki Hank bir anlığına nefessiz kaldı. Sonunda yağmur hafifledi. Sakin sakin çiselemeye başladı. Artık Bert onu otele götürebilirdi. Hank kamyon yönetten inerken çiftçi arkasından seslendi. Bu geceyi hiç unutmayacağım Littlefoot. Yarın borcumu ödemek için tiyatronun önünde bekleyeceğim seni. Bana bir şey vermek zorunda değilsin. O kadar bitkindi ki kamyonetin kapısını kapatıp Bert'e hafifçe el sallayabildi sadece. Sürüne sürüne yukarı çıktı. Otelin ikinci katındaki gizlice Nadia ile paylaştığı odasına girdi. İçeri girmeden önce kapının altından ışık sızdığını fark etmişti. Başardın değil mi dedi Nadia yattığı yerden. Yağmur yağdırdın. Tanrım Hank başardın. Galiba evet, geyik derisi yeleğinden süzülen damlalara bakıyordu. Saçından akan suları sıktı, gömleğini çıkarıp attı, sendeledi. Ani bir yorgunluk çökmüştü üstüne. Sanki hayatı kollarından akıp gidiyordu. Nadia yataktan fırlayıp onu tuttu, yatağa yatırdı. İyi misin? Bilmiyorum. Kafasını toparlayamıyordu. Görüşü bulanıklaştı. Başını yastığa bıraktı. Çok yorgunum diye fısıldadı. İç organlarımı çıkarmışlar sanki. Hank neyin var? Yanıyorsun sen Hank. Hank onun sesini belli belirsiz duyuyor. Serin avuçlarını yüzünde hissediyordu. Ama çok geçmeden derin bir uykuya daldı. O gece çok net bir rüya gördü. Kanatları kasırganın göğü parçaladığı gibi parçalanmış, sarı gözleri çakmak çakmak olmuş bir kartal. Hank onu bekleyen dedesini bulmak için uzanmış alevler içindeki çayırların arasında yürüyordu. Üstüne bir çiftçi tulumu giymiş olan dedesi beyaz saçlarına tüyler takmıştı. Hank'i görünce gülümsedi. Yaşlı suratının çizgileri derinleşmişti. Bu bir oyun değil dedi Hank'e. Böylesine büyük bir gücü boşa harcayamazsın. Ciddiye al oğlum. Gücün var diye böbürlenme. Seni tüketip bitirene kadar bırakmayacak o güç. O seni bitirmeden sen onu bitir. Sonra dedesi etrafındaki ateş sönüp yağmur yağmaya başlarken Hengi karanlıkta tek başına bıraktı. 6. ayrımın sonu, sayfa 104.